Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil Kurt Hocam'la her zaman olduğu gibi Erkam Radyo stüdyolarında sizlerle birlikteyiz bu akşamda. Hoş geldiniz hocam, merhaba, nasılsınız?
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, merhabalar.
Evet, yine gündemin önemli başlıklarını konuşacağız Medeniyet Coğrafyamızda yaşananlara dair. Öncelikle Mısır'da yaşanan darbenin ardından hücreye konulan ve uzun zamandır hapishanede olan Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatını konuşalım hocam müsaadenizle. Hafta başında ajanslara düşen bir haber vardı. Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda savunma yaparken vefat etti denildi. Bunu konuşalım ama konuşacak o kadar çok şey var ki, bir taraftan mahkeme salonunda vefat etmesi, bununla birlikte 20 dakika boyunca herhangi bir müdahalede bulunulmaması, rahatsızlanması önce, sonrasında da müdahalede bulunulmaması ve ölüme terk edilmesi deyim yerindeyse kan dondurdu. Sonrasında ailesine gösterilmedi ve ailesinin isteğiyle ya da Mursi'nin vasiyeti üzerine herhangi bir yere gömülmedi. Mısır rejiminin istediği bir yere gece saatlerinde 05'te herkesten saklı bir şekilde ailesinin de işte oğulları ve eşinin de muhtemelen katılımıyla cenazesi defnedildi. Bunu konuşalım. Muhammed Mursi'yi önce sizden dinlemek isteriz. Muhammed Mursi'yi iktidara taşıyan neydi? Ve o darbe sürecini tekrar bizimle paylaşırsanız seviniriz hocam. Sonrasında da Mursi'nin vefatı ve sonrasında yaşananlara bakalım.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Programımıza başlarken tekrar şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve Mısır halkının da inşallah en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyoruz.
Evet.
Şimdi Mısır kadim bir coğrafyadır. Hani derler ki Mısır Nil'in hediyesidir. 1 milyon kilometre karelik yaklaşık alanda 100 milyon civarında nüfus yaşıyor. Evet. Ve Mısır'da nüfus ülkenin %5'lik kısmında nüfusun %90'ı yaşıyor. Yani evet. Mısır nüfusun %90'ı Nil Vadisi ve Nil Deltası'nda yaşıyor. İskenderiye, Port Said, Kahire üçgeninde. Burası kadim bir coğrafya. Yani Firavunlar devrinden milattan önce 2-3 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Yani 3-4 bin yıllık tarihine baktığımızda işte Firavunlar arkasından gelen yönetimlere baktığımızda hep başka güçler Mısır'ı yönetmiş. Mesela Memlukler diyoruz. Memlukler Türk kökenli, evet, komutanların yönetimi ele geçirip 250 yıldan fazla idare etmesi, sonra Osmanlı yönetimi, sonra İngiliz mandası ve arkasından Mısır Cumhuriyeti kurulduktan sonra da krallık devriliyor. İşte Cemal Abdülnasır'ın sosyalizmle Arap milliyetçiliğini birleştirerek Orta Doğu'da ve Arap ülkelerinin lideri olma çabaları, Mısır'ın Suriye ile birleşmesi siyasi, evet, olarak ve arkasından 1967 Arap-İsrail Savaşı ki Mısır'ın tarihinde de önemli bir, hı hı, dönüm noktasıdır ki o tarihte Sina Yarımadası İsrail tarafından işgal edildi. O 1967'den 1980'li yılların başına kadar bir 10-15 yıllık bu işgal döneminde Mısır bu Sina Yarımadası'nı İsrail'den geri alabilme adına masaya oturdu. Çünkü Mısır Arap dünyasının lideri konumunda 400 milyonluk Arap coğrafyasının 22 Arap ülkesinin 100 milyon nüfusuyla hem Orta Doğu hem Afrika'daki Arapların kesişme noktası. Yani Mısır orada bir mihenk taşı gibi. Evet. Önemli bir ülke. Kısaca Mısır. İşte bu ülkede Cemal Abdülnasır döneminde bu meşhur o İsrail'e olan yenilgiden sonra Mısır bir savrulma dönemine girdi. Ve Enver Sedat, Cemal Abdülnasır'dan sonra lider olan Enver Sedat, Camp David'de bir anlaşma imzalayarak İsrail'den o Sina Yarımadası'nı geri alma karşılığında İsrail'i resmen tanıdı, ilişkileri normalleştirdi ve Filistinlilere karşı soğuk davranacağını, onlara karşı misafeli olacağını Camp David'le, evet, imza altına aldı. Arap Birliği Mısır'ın üyeliğini askıya aldı ve Enver Sedat bunu canıyla ödedi. Halit İstanbuli adı altında bir kişi Enver Sedat'ı suikastla öldürdü. Hı hı. Yerine Hüsnü Mübarek geldi. Fakat Hüsnü Mübarek de malumunuz işte o da bir tek parti iktidarı, tek parti yönetimi.
Diktatörlük.
Ve diktatörlük diyelim. Fakat Mısır'ın bu Amerika'ya yanaşmasından sonra, yani bu Camp David'den sonra her yıl Amerikan yardımı Mısır ordusunu güçlendirmek üzere paralar geliyor idi. Yani evet. Mesela en son bu yıl 1 milyar 300 milyon dolar bir askeri yardım deniyor. Bu yardımın az bir kısmı Mısır ordusunun güçlendirmesini sağlarken daha büyük bir kısmı emekli generallerin oluşturduğu, hani şöyle diyelim bizim 28 Şubat sürecinde ordu yardımlaşma kurumu OYAK benzeri evet. bir kurum vardı. Onların da böyle bir ordunun oluşturmuş olduğu müesseseler var. Yani benzin istasyonlarından süpermarketlere kadar. Yani Mısır'da ekonominin %40'ını
ordu elinde tutuyor.
Orduya bağlı kurumlar yönlendiriyor. Evet, yani evet. Mısır'ın sadece siyasetini değil, bugün ekonomisinin ana damarlarında ordu güdümündeki, emekli generallerin güdümündeki evet. şeyler. Ve Hüsnü Mübarek Arap Baharı'nda indirildikten sonra sokaklar bir süre işte özgürlük havasıyla coştu ve Mısır tarihinde 2-3 bin yıllık tarihinde ilk defa bir seçim oldu. İlk defa sandıktan demokratik bir şeyle, hatta Hayrat Çatır'dı onların ilk adayı. Hı hı. Veto'yu yedikten sonra
çıkınca, evet.
Muhammed Mursi aday oldu ve Amerika'da doktorasını yapmış, iyi hı hı. eğitimli, Batı'yı da bilen evet. ve İhvan-ı Müslümin hareketinin değerlerine de sahip bir lider olarak geldi. Ve bugünkü Sisi'yi de Genelkurmay Başkanı olarak orduya atayan evet. kişidir ya, Sisi beş vakit namazını kılan karısı çarşaflı bir adamdır yani şimdi
normal.
Biz. Normal. Yani Mısır'da böyle de bir gerçek evet. vardır. Yani bir insanın özel hayatında dini ritüellerini, ibadetlerini iyi yapması ayrı bir konudur. Siyasi hayattaki demokratik veya antidemokratik veyahut da diktatörlük, insan haklarına uymayan uygulamalar yapması farklı bir şeydir. Yani belki de o Sisi o, bugün Muhammed Mursi'ye zulmeden insanların evet. eşleri, çocukları, aile hayatları bizden daha fıkha, İslam şeyine daha fazla olabilir. Ama bu yetmiyor işte. Yani adalet farklı bir şey. Hukuk farklı bir şey. Evrensel bir şeydir bu. Ve bugün maalesef İslam ülkelerinin büyük bir kısmında yaşanan da budur. Yani hep biz konuşunca işte namazı, orucu, ibadet kısmını konuşuyor ama işin hı hı. bir de bu firaset kısmı var. İslam coğrafyasında fotoğrafın bütününe bakmak lazım ve biz küçük bir resme odaklanıp birbirimizi kırarken dünyanın akışının nereye doğru gittiğini görememe basiretsizliğinden kaynaklanan bir durumdur.
Evet.
İşte Muhammed Mursi'nin çok kısa süren iktidarı döneminde yani bugün o şehadet şeyine gelmeden kısa bir özetleme tabii, yapmak tabii. istiyorum. Selefi Nur Partisi var. %20 civarında oy aldı. Bu Vehhabiliğin bir uzantısı, Suudi Arabistan destekli. Sokakları doldurmaya başladılar. Size 100 gün veriyoruz, 300 gün veriyoruz. Yani ekonomiyi düzelt, fakirliği ortadan kaldır. Ya 3 bin yıllık fakirlik 100
bir
günde
gider mi? 100 günde gider mi? Evet.
Gider mi? Arkasından dediler ki siz içkili işte o, turistik otellerde içki satıyorsunuz, bilmem şunu yapıyorsunuz, İslam'ı tam olarak uygulamıyorsunuz. İlk bunlar çıktılar sokağa.
Evet.
İşte basiretsizlikten kastım bu. Ve arkasından o ordunun eski tüfekleri, o ekonomi elinde tutanlar birdenbire, nasıl ki bizim 12 Eylül öncesi Türkiye'de işte Ecevit Başbakan olduğunda bu sağcı kompradörler şeyleri malları şeye depoya çekerlerdi. Evet. Gaz kuyruğu, duz kuyruğu, şeker. Demirel iktidara geldiği gün her şey
düzelir.
Marketlerde olurdu gibisinden. Yani 12 Eylül öncesinin Türkiye'sinden bahsediyorum. İşte burada da ekonominin ana çarklarını elinde tutan o kompradör eski emekli komutanlar piyasadan bütün temel maddeleri adeta çektiler. Mısır gibi bir ülkede benzin kuyrukla alınmaya başladı. Gıda maddeleri.
Yani her şey bir tuzak kurdular.
Her şey tabii her şey mübarek dönemini aratır hale geldi.
Evet.
Halbuki yukarıdakiler canhıraş şekilde mücadele ediyorlar ama çünkü şey onların elinde. İşin atar damarları ve bilinçsiz insanları sokağa sürdüler. Hı hı. Ve darbe gümbür gümbür geliyorum dedi ve geldi.
Evet.
Ve bu darbeden sonra bakıyorsunuz niye darbe oldu?
Hı-hı,
İtalyan en iyi şirketi Doğu Akdeniz'de Mısır açıklarında doğalgaz rezervlerini keşfetti. Fakat Mursi ile anlaşamayacaklarını düşündüler. Çünkü Mısır'ın çıkarlarını değil, çok uluslu şirketlerin çıkarlarını önceleyen bir anlaşma olması gerekiyordu. Ve bunun için de oraya oturttukları verilen talimatı dinleyecek birine ihtiyaç vardı. Ve bu Sisi olabilirdi. Ve nitekim darbe oldu. İnsan hakları ihlalleri gırla gitti. Yani bir günde 800 kişinin üzerine ateş açıldı bir günde.
Evet.
Yani yüzlerce insan bir günde katledildi.
Evet.
Batı medyasından insan hakları savunucuları hiçbir ses çıkmadı.
Çıkmadı.
Ve bugüne kadar olağanüstü derecede insan hakları ihlalleri oldu. Ama geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin bilmem ne toplantısı Mısır'da bir araya geliyor vesaire. Yani kısaca demek ki Batı'nın demokrasi, insan hakları vesaire bunların hepsi çıkarları söz konusu olduğunda bir anlamı yoktur. Muhammed Mursi belki şehit oldu ama şöyle düşünelim. Adnan Menderes idam edildi. Bugün bütün Türkiye'deki insanların gönlünde bir Türkiye'de önemli bir figürdür. Ama ona idam kararını veren mahkeme heyetini hiç kimse tanımıyor. Bilenler de hiç de hayırla iade etmiyor.
Evet.
Tarihte, Mısır tarihi de, dünya tarihi de, İslam tarihi de Mursi'nin isminin tarihe tıpkı o İhvan-ı Müslim'in hareketinin kurucusu Hasan el-Benna gibi, tıpkı Seyyid Kutup gibi, tıpkı bu yolda can veren yüzlerce isimsiz kahraman gibi Muhammed Mursi de tarihe adını yazdırmıştır. Hep hayırla yad edilecektir.
Evet.
Ama diğerleri düşünsün.
Hı hı.
Bu kararı verenler düşünsün. Hem dünyada rezil rüsvay olacaklar hem de onun ahirette bir hesabı vardır diye
düşünüyorum. Peki hocam, Mursi'nin vefatının ardından yaşananlara bakalım şimdi de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye her zamanki gibi en yüksek perdeden tepkisini ortaya koydu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Mursi'nin kendi eceliyle değil de kasten öldürüldüğünü ileri sürdü. Meydanlarda da bu şekilde açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'dan vesaire çok bir tepki görmedik. Batı'dan nasıl darbede bir tepki görmediysek Mursi'nin vefatı sonrasında da herhangi bir açıklama gelmedi. Bir taziye, bir tepki gelmedi. Türkiye'de merkezi camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı. Bu Mursi'nin vefatı sonrasında yaşananlara dair neler söylemek istersiniz?
Şunu ifade edelim. Türkiye'deki o milli görüş çizgisi, rahmetli Erbakan, Refah Partisi, Fazilet Partisi, bugünkü AK Parti, hatta Saadet Partisi'ni de buna dahil edebiliriz. O çizgi sandıkla iktidara gelmeyi, halkı ikna ederek devletin yönetimine talip olmayı, silaha, şiddete başvurmadan. Ya bu çizginin özeti, ana fikri bu. Ama İslami olarak da insanların sosyal hayatında, kültürel hayatında, ekonomik hayatında alabildiğince İslam'ı daha çok ortak payda yapmayı hedefleyen bir harekettir bu. Fakat Osmanlı sonrası Orta Doğu coğrafyasına gelen bütün liderler veya ülkelerde bakıyorsunuz etnik bir azınlığı Suriye'de %10'luk Nusayrileri iktidara getirmişlerdir. Evet. Başka yerde başka bir mesela Suudi Arabistan'da bir krallık vardır. Körfez ülkelerinde öyle. Hiçbirinde sandık, demokrasi, halkın isteği diye bir şey söz konusu değil. Var olan seçimlerin çoğu da göstermeliktir. Bir tek Filistin'de Hamas sandıktan çıktı. Onu da İsrail ve Batı dünyası gayrimeşru ilan etti. Çünkü çıkarlarına ters geliyor idi. İşte neden İhvan hareketinden bu kadar korkuluyor derseniz Arap coğrafyasının bugün o 22 Arap ülkesinde 400 milyonu aşkın nüfusta hep belli şablonlara uyan sırtını Batı'nın ağabey babalarına Londra'ya New York'a dayayan onların desteği olmasa bir gün bile iktidarda kalamayacak olan artık tek parti diktatörleri yahut da diyelim ki işte bir zümrenin, bir grubun, bir ideolojinin veya bir ailenin iktidar olduğu bu düzen İhvan hareketini kendilerinin varlığının tam zıttı olarak gördükleri için ölümüne düşmanlar.
Evet.
Ve dolayısıyla da Mısır'da Sisi bunların kökünü kazısa, kundaktaki bebeklerini katletse ki Firavun'un yaptığı buydu. Gibi. Hatta evet. bir anekdot söyleyelim. Firavun'un Musa'ya yaptıkları veyahut da Kur'an'da bir yerde geçiyor. Hazreti Yusuf'un zindana atılması. Hı hı. Ve zindana atılırken de zindana atanların onun suçsuz olduğunu bilerek atmaları evet. aynı Mursi'ye benziyor. Yani Mursi'nin de zindana atılışının suçsuz olduğunu Sisi de biliyor.
Dünyada biliyor.
Dünyada biliyor ama öyle olması icap ediyor siyaset gereği. Yani Mısır'ın kadim tarihi hep bu örneklerle dolu ve bu son örnekte bakın Firavun'un o Musa'nın doğduğu dönemdeki bütün erkek bebekleri katletmesi.
Evet.
Ama yine de sarayında yetişiyor. Allah'ın da bir hesabı vardır. Hı-hı. Ama Mısır'ı es geçmeyelim. Mısır Orta Doğu coğrafyasında Türkiye ve İran'la birlikte üç önemli kadim ülkedir. Ve Arap coğrafyasında köklü bir değişim olacaksa bu Mısırsız Hı-hı. olması mümkün değildir. Ve dileyelim Mısır halkının bir iç savaşa, bir Suriye benzeri bir kaosa girmeden aklı selimle doğru bir çizgiye geçmesi için Hı-hı. artık bekleyip göreceğiz, dua edeceğiz inşallah.
Son olarak şunu soralım bu konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu uluslararası arenada gündeme taşıyacaklarını, Mısır'ın yargılanması için uğraşacağını ifade etti. Bundan bir şey çıkar mı?
Şimdi Türkiye haklı olarak bunu gündeme getiriyor. Canhıraş bir şekilde. Arap ülkelerine ses çıkmıyor çünkü az önce söylediğim gibi İhvan hareketine karşılar.
Evet.
Batı'dan, Amerika'dan ve Avrupa ülkelerinden ses çıkmamasının sebebi de Mursi döneminde mesela Fransız Total şirketi, İtalyan evet. Eni şirketi çok büyük tavizler almış. Suudi Arabistan, Mısır'a ait bir takım tartışmalı adaların yönetimini ele geçirmiş. İsrail bu Sisi sayesinde Filistinlere kan kusturuyor, ses çıkmıyor. Yani herkes Mısır'dan istediğini almış zaten.
Evet.
Dolayısıyla yani niçin durup dururken işleri yolunda giderken başlarını ağrısınlar? Yani varsın bir Sisi de Mursi'ye evet. işkence etmiş. Veyahut da ya bir insanı öldürmek sadece kafasına silah dayamakla değil. Yani kalp hastası bir insana ilacını vermeyip elinizde tutup onu bekletirseniz göz göre göre onun ölümüne sebep olursunuz. Hı hı. Yani Mursi o hadisesindeki olay biraz buna benziyor. Yani birçok rahatsızlığı olan insanı tedaviden mahrum etmek de onun ölümüne yavaş evet. yavaş beklemek gibi bir nokta. Bu ki yaşanan da hadise budur.
Peki hocam. Bir kez daha Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz ve bir başka konuyla devam edelim. Yine bir cinayet davası hocam. Kaşıkçı cinayetine dair Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard raporunu açıkladı. Bu rapora göre Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Devleti'nin sorumlu olduğu ve Türkiye'den özür dilemesi gerektiği ifade edildi. Yine Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatması çağrısında bulunuluyor ve yine birçok detayda yer alıyor bu raporda. Bu raporu nasıl buldunuz? Son olarak da Callamard'ın Suudi Arabistan'a bir çağrısı vardı. Cesedin yerini söyleyin, itiraf edin diyordu.
Yani şöyle, Batı dünyasında da gerek Birleşmiş Milletler olsun, gerek NATO olsun, gerek uluslararası organizasyonlar içerisinde de yani Hristiyan da olsa, yani hiç bir dine inanmasa da görevini hakkıyla yapan namuslu insanlar vardır ki bu raporu hazırlayan kişiler de bunlardan biri diyelim.
Evet.
Yani hakikat neyse bunu yazıyor, dünya kamuoyuna açıklıyor. Fakat buradaki ironik durum, Müslümanların yani Müslüman ülke olarak bilinen ülkelerin tepesindeki insanların çok karikatüre bir halleri vardır. Yani bakıyorsunuz artık Sağır Sultan bile bunu Veliaht Prens Muhammed evet. bin Selman'ın azmettirdiğini, elbette ki kendisi gelip öldürmedi ama onun azmettirmesi ve onun izni ve bilgisi olmadan böyle bir şeyin olamayacağını herkes biliyor. Fakat para onda olduğu için oradan ballı börek ihaleleri aldıkları için çok uluslu şirketler başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere üç maymunları oynuyorlar. Ve bu da hem bu Suudi Arabistan'daki lider kadrosunun hem de batıdaki kapitalistlerin yüz karası bir durumdur. Burada haklı olan Türkiye'dir, Türkiye'nin tezleridir. Ama maalesef haklı olanın değil de günümüzde parayı verenin sözü geçtiği abuk subuk, çarpık bir dünya düzeni vardır. İşte onun için de güçlü olmamız gerekiyor ki hakka hakim kılalım. Çünkü Amerikan kapitalizmi haklı olanın değil, güçlü olanın sözünün geçtiği bir düzen kurdular dünyaya. Evet. Ta bu şeyden bu yana, yani 1850'lerden bu yana biz eğer ibadet kadar, yani yaptığımız ibadet kadar şuna da önem vereceğiz. Müslümanlar güçlü olmalı. Öyle bir, hani rahmetli Erbakan dediği gibi, bir adil düzen kurmalı. Evet. Ve bu adil düzende sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanların, hatta hayvanların, bitkilerin bile hakkın hukukunu koruyacak bir düzen kurmalıyız ki o zaman hakkın rızasına nail olabiliriz. Sadece kendimizi kurtararak bu işten sıyrılmamız mümkün değil.
Peki hocam. Devam ediyoruz yine sıcak, önemli bir konu. İran-ABD arasında yaşanan gerginlik yeni bir boyut kazandı. Dün İran bir ABD İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Bunun videolarını da yayınladı. Bunun üzerine Başkan Trump, İran büyük bir hata yaptığı açıklamasında bulundu ve vur emri verdiği iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine petrol fiyatları bir anda yükseldi ve şu anda da bir belirsizlik sürüyor diyebiliriz. Bu tartışma, bu kıvılcım neye mal olur hocam? Buradan devam edelim. Şimdi, önemli bir sıcak gelişmeye sahne
şöyle,
olur mu?
Hürmüz Boğazı'nın çıkışı, Umman Körfezi kıyıları, bir insansız hava aracı, Amerika'ya ait olan bir drone'un İran tarafından düşürülmesi. Şimdi bir dünya haritasını açıp şöyle bir bakalım. İran nerede? Amerika nerede? Şimdi Amerika'nın insansız hava aracının, drone'unun, diyelim ki Amerika diyor ki uluslararası sularda düştü. İran diyor ki benim topraklarım üzerindeydi. Yani velev ki uluslararası sularda. Amerika'nın İran'ın burnunun dibinde ne işi var? Bu soruyu hiç kimse sormuyor ki.
Evet.
Yani işin
asıl püf noktası
sorulması gereken şey bu. Ya sen okyanusun öbür yakasındasın. Yani burayla ne dini, ne tarihi, ne kültürel hiçbir bağının olmadığı bir yer burası. Sen ne gezersin? Yani biz şimdi Kaliforniya kıyılarında, Florida kıyılarında insansız hava aracı uçurup da Amerikan karasularına girdi mi çıktı mı demeye benzer bu.
Evet.
Ama kimse bunu sormuyor maalesef. İkinci bir konu, İran düşürür bunu. Türkiye de düşürür, Rusya da düşürür. Yani kendi milli sınırlar içerisindeki bir belirsiz bir hava aracını düşürmek ülkenin hakkıdır yani. Hı hı. Sınıra girmiştir, girmemiştir, o bizim konumuz değil. Fakat burada tehlikeli olan, Amerika buna cevap olarak İran'a küçük bir saldırıda bulunmuş olsa bile tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı işte Saraybosna'da Sırp Veliaht Prensi'nin öldürülmesi, yani sonuçta Balkanlar'da işte Bosna Hersek, Sırbistan, yani dünya geneline baktığımızda iki tane küçük ülke
evet
arasındaki bir suikast vesaire, ama iş büyüdü. Birinci Dünya Savaşı'na kadar geldi. Neden? Çünkü o bardağı taşıran son damlaydı. Şu anda da bardak doluyor. Yani Doğu Akdeniz'de, gerek Basra Körfezi'nde, gerek ekonominin daralması bütün dünya genelinde, işler tıkanmaya doğru gittiği zaman bunu açmak için savaş derler. Bu nedenle de yani Amerika'nın İran'a küçük de olsa böyle bir hava harekatı düzenlemesi bile bir daha geri dönülmesi zor sonuçlar doğurabilir. Dileyelim ve isteyelim inşallah bölgemizde böyle bir şey olmaz. Eğer dünya bir savaş yapacaksa da bizden uzak bir yerde yapsın. Yani bizim medeniyet coğrafyamızda, bizim burnumuzun dibinde değil. Yani Doğu Çin Denizi'nde mi yapar? Meksika Körfezi'nde mi yapar? Bizden Irak olsunlar. Başka ihsan istemiyoruz. Çünkü bu gidişat pek hayır alamet değil.
Peki bu tartışmalar içerisinde İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda çalışmalarının devam ettiğine dair açıklamaları da var.
Evet, şimdi İran'ın Suriye'de yaptıklarını, yani bu Lübnan Hizbullah'ın vasıtasıyla bir takım insan hakları ihlalleri yaptıklarını, İran'ın da günah defterinin bayağı kabarık olduğunu bir kenara yazmakla birlikte bu nükleer programında haklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü Obama döneminde 5+1 yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi Almanya'nın içinde olduğu, Türkiye ve Brezilya'nın da gözlemci olarak katıldığı bir nükleer anlaşma yapıldı. İran uranyum zenginleştirme programını durduracak, askıya alacak. Buna karşılık da İran'ın üzerindeki ambargolar kaldırılacak idi veya az ama Trump döneminde tam tersine ambargo üzerine ambargo konuyor. Şimdi siz bir anlaşma yapmışsınız. Şimdi anlaşmayı delen, ortadan kaldıran Amerika. Şimdi Avrupa Birliği de Amerika'ya dur diyemeyince İran'a diyor. Ya sizi kınıyoruz. Niye uranyum zenginleştirmeye tekrar başladınız? Ya sen Amerika'yı kınasana. Niye İran'a sıkıştırıyorsun, anlaşmayı bozuyorsun diye. Yani günümüz dünyasında gücü yetene. Hani eşeğini dövemeyen semerini döver hesabı. Yani Amerika'ya söz geçiremeyen Avrupa Birliği ülkeleri İran'a işte beyhude beyanatlar vererek uranyum zenginleştirme programını durdur deniyor vesaire. Onlardan da bir şey çıkacağını sanmıyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden bu stüdyoda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla yaşananları bir haftada medeniyet coğrafyamızda öne çıkan başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Kıbrıs meselesinde önemli bir hamle gerçekleştiriliyor Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti 1974 yılından beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde önemli bir karar aldı. Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan 7 yıldızlı otellerin bulunduğu hayalet şehir Maraş 42 yıldır terk edilmiş durumdaydı ve şimdi alınan kararla burası iskana ve turizme açılacak. Böylesine önemli bir karar alınıyor. Bu neyin hamlesi, ne gibi sonuçlar doğurur, ne gibi Kıbrıs'a ya da Türkiye'ye faydası olur, bunu konuşalım.
Şimdi Maraş deyince bizim Kahramanmaraş vilayetimiz bazen akla geliyor. Evet. Halbuki işte o Maraş yöresinden giden insanlarımızın, o askerlerimizin oradaki kahramanlıkları vesaire de Osmanlı döneminde o isim verilmiş oraya. Kıbrıs malumunuz 1571'den 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Daha sonra biz Rumlara Ruslarla yaptığımız savaş sırasında İngilizlere orayı bir geçici bir üs olarak vermişiz. İngilizler de o 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Boğazlara Rusların gelmesini engellemek pahasına, bizi sevdiğinden değil, Boğazları Rusların eline geçmemesi için yardım bahanesiyle gelmişler. Şu anda Maraş dediğimiz bölgenin hemen yanı başında, batısında iki İngiliz üssünden bir tanesi var. Evet. Oraya üsleri kurdular. 1915 yılında biz Dünya Savaşı'nda karşı kamplarda olunca da ilhak ettiler. Lozan'da da biz bunu tasdik ettik.
Evet.
Yani Lozan Anlaşması'nın sabıkalarından biri de budur. Yani biz Kıbrıs'ı orada kayıtsız şartsız İngilizlere verdiğini tescil ettik. Hiçbir savaş yapmadan, bir kurşun atmadan masa başında Altay, Berkula, İngilizler bu işi çok iyi yaparlar.
Evet.
Ve daha sonra 1950'li yıllara kadar yavaş yavaş Kıbrıs'taki Türkleri, İngilizler bir kısmını İngiltere'ye, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını Avustralya'ya göç ettirerek orada bir Rum çoğunluğu oluşturmaya çalıştı. 1960 yılında bir Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olacak şekilde. Arkasından Makaryos bir Simpson'un ve darbesi oldu. Türklerin hakları ellerinden alındı. Şu anda o Beylikdüzü'nde de bir Makaryos heykeli var ya, Türk-Rum kardeşliğini şey yapmıştı. İşte bu Türklere yapılan, Kıbrıs Türklerine yapılan çok büyük zulüm ve baskılar neticesinde 1960'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'a bir harekat yapma kararı alıyor. Fakat o günkü Demirel hükümetinin Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu böyle bir karar alıyor ama bizim Kıbrıs'a çıkarma yapacak bir gemimiz yok.
Evet.
o günkü imkanlarla. Ve uzunca bir sürü 5-10 yıllık bir hazırlıktan sonra 1974'te biz Kıbrıs'a bir barış harekatı düzenledik. Hı hı. Ve bu harekat sırasında Kıbrıs'ın yaklaşık %31'lik, yani 3'te 1'e yakın bir kısmı Türk askerinin kontrolüne geçti 3 günlük bir sürede.
Evet.
Ve bütün dünya ayağa kalktı. Aman silahı durdurun, ateşi kesin. Ama hı hı. Bugün Libya'da, Suriye'de, Yemen'de yıllardır Müslüman kanı akarken hiç kimsenin umurunda değil. Bakın 3 evet. günde ve Türk askeri Türklerin yoğunlukta yaşadığı, zulme uğradığı, Türk köylerin olduğu bölgelere hızlı bir harekat yaparak oraları kontrol altına aldı. Bu Maraş bölgesi ise işte 5 yıldızlı otellerin, eğlence merkezlerinin olduğu, Rum nüfusun çoğunda olduğu, plaj, Kıbrıs'ın en güzel plajlarının olduğu bölgeydi. Fakat o haritada sınırın düz çıkması için burası da ele geçirdi. Buradaki Rumlar kaçtılar Yeşil Hattı'nın karşısına. Evet. Ve burası Birleşmiş Milletler kararıyla İskan'a kapatıldı. Dolayısıyla da 40 yılı aşkın bir süredir hep anlaşmalardaki Kofi Annan'ın hazırlamış olduğu Birleşmiş Milletler Barış Antlaşması'nda bu Kıbrıs'ın o 2004 yılında Avrupa Birliği sürecinde müzakerelerde Türk tarafı kabul etti, Rum tarafı reddetti. Her iki ülke birden girecekti Avrupa Birliği'ne. O zaman biz Maraş'ı Rumlara vermeyi verecek. Kabul etmiş idik. Çünkü Türkiye bu Maraş kartını hep şöyle elinde tutuyordu. Yani bir barış anlaşması imzalanırsa, yani bir şeyin alması karşılığında Maraş'ı da veririz deniyor idi. Baktı ki artık bu anlaşmadan ve barıştan ümit kesilince Türkiye'de artık 42 yıldan ki 1974'ten bu yana 43 yıl geçmiş.
Evet.
Elinde tuttuğu ve İskan'a kapalı olan bir yeri artık İskan'a açmak ne demek? Artık orayı da bir turizm
evet.
bölgesi olarak, ekonomik bir alan olarak açacağını ilan ediyor dünyaya. Çünkü karşı tarafın hiçbir pervası yok. Yani hemen kıyı gerisindeki doğalgaz yataklarını çok uluslu şirketlere açıyor ve sizi yok sayıyor.
Evet.
Yani eğer sizin karşınızdaki muhatabınız, partneriniz bu devlet olabilir, şirket ortağınız olabilir, ailede bile biri sizi yok sayıyorsa burada bir problem var demektir. Ve Türkiye artık masa başında bu işleri çözemeyeceğini görünce, nasıl ki Barbaros sismik gemisini gönderdi. Evet. Arkasından işte
Fatih'i
gönderdi. Şimdi Yavuz'u gönderiyor.
Dün gönderdik.
Ve arkasından Firkateyn'ini gönderiyor. Hı-hı. Savaş gemilerini gönderiyor. Demek ki bunların anladığı dil bu. Ve Türkiye'de diyor ki artık yerleşime açmadığım bu bölgeyi artık diyor açacağım. Yani herkes artık elindeki kartları
evet.
açmaya başladı. Şimdi Amerika Türkiye'ye ambargo uygularız falan diyor ya bu S-400 hı hı. hadisesinden. Yani ben o konuda çok fazla endişem yok. Sebep şu. Ya Türkiye'de Amerika'ya kadar ki İncirli'yi kapatıyorum. Afganistan'daki askerlerimi geri çekiyorum. Hele bir çeksin evet. bakalım Amerika Afganistan'a ne hale düşer. Yani evet. dolayısıyla bizim de elimizde açabileceğimiz çok koz var, çok kart var da biz ekonomik olarak kötü bir zamanda yakalandık.
Evet.
Çok fazla açıldık, çok fazla borçlandık Hı-hı. ve bu paranın kıt olduğu bir dönemde bize ekonomiyle ayar vermeye çalışıyorlar. Onun dışında yani askeri olarak, siyasi olarak çok fazla bir şey yapacak halleri yok. Yeter ki biz kendi içimizde Hı-hı. birliğimizi koruyalım, kendi ayağımıza sıkmayalım.
Evet. Az önce bahsettiğiniz Yavuz derin sondaj gemisini de dün uğurladık. Bunun önemi noktasında neler söylemek istersiniz hocam? Önemli bir gelişme. Fatih'ten sonra Yavuz'u da biz Akdeniz'e uğurladık dün. Bu ne gibi gelişmeleri beraberinde getirir?
Yani şöyle bir örnek vereyim yani.
Buyurun.
Anlayana. Ben 1990'lı yıllarda doktora tezi hazırlarken Ankara'da ikamet ediyordum. Orada MTA'ya gitmiştim bir takım verileri almaya. Oradaki bir mühendis arkadaşla konuşurken arazi çalışması, işte bu petrol aramalarında, maden aramalarında
evet.
işler nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? Ya hocam demişti, güldü. İşte 100 lira bütçemiz varsa bunun 90 lirası personel giderleri, işte taşıtların yakıtları, bu lojmanların masrafları falan. Yani %10'luk bir para kalıyor. Yani 100 liranın 10 lirası ancak. Onda da siz araziye gitseniz, eğer çok idealistseniz, biraz da kendi cebinizden bir şey harcamayı göze alırsanız, bir takım keşiflerde şunlar da bunda bulunur. Aksi takdirde bu ödenekle böyle bir şeyin olma şansı sıfır demişti 90'lı yıllarda.
Evet.
Gerçekten de biz bir şey bulamadık. aramazsan bulamazsın. Hı hı. Ve şu anda Türkiye son 5-10 yıl içerisinde bu işlere yatırım yapmaya başladı. Yani siz sondaj geminiz olacak, yerin altını delip sondaj yapacaksınız ki petrol ve gaz var mı yok mu bileceksiniz. Evet. İşte biz bunlara yeni yeni başladık. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar diye düşünüyoruz.
İnşallah hocam. Devam edelim. Gürcistan'da bir şeyler oluyor. Ona bakalım hocam. Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi Rus heyetinin ziyareti sebebiyle Tiflis'te parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışmış ve poliste bir arbede yaşanmış. Tiflis'te neler oluyor? Bu Gürcistan'daki gerilimin sebebi nedir? Neler söylersiniz?
Şimdi Gürcistan malumunuz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden o 15 Sovyet Cumhuriyeti'nden bir tanesi. Yani Azerbaycan, Ermenistan'la birlikte o da Sovyet ve komünist sistemin şeyinde kaldı, boyunduruğunda kaldı. Evet. Fakat Stalin Gürcü asıllı olduğu için anne tarafından. Evet. Gürcistan hep torpilli bir cumhuriyet idi o dönemde. Rusya ile de ilişkiler hep iyi olmuş idi. Ancak Gürcistan bağımsızlık sonrası bağımsız devletler topluluk içerisine girmeme yönünde tavır belirleyip ya biz artık yönümüzü batıya çevireceğiz, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne üye olacağız, hı hı, deyip Rusya'ya da soğuk davranmaya başlayınca Rusya'da buna karşı hamle olarak Abazları, Osetleri ayaklandırdı.
Evet.
Ve şu anda Gürcistan sınırları içerisinde görülen Abazya'da bir tane Gürcü nüfus bırakmadılar. Gürcü, evet, askerleri kovdular. Orada şu anda Rus askerleri Abaz Özerk Cumhuriyeti'ni koruyor. Yine Güney Osetya şu anda Gürcistan sınırları içerisinde olmasına rağmen şu anda tamamen Rusların denetiminde. Böyle olunca Gürcü milliyetçileri Rusya'ya karşı çok da sıcak bakmıyorlar. Yani ülkenin toprak parçalarının bir kısmını Rus askerleri marifetiyle kaybettiklerini düşünüyorlar. Yani Rusya buna bunun için yapmıştı. Yani siz Avrupa Birliği, NATO'ya yönünüzü çevirir, bir bağımsız devletler topluluğu ve eski Sovyetlerle bağınızı keserseniz ben de sizi böyle küçük küçük parçalara ayırırım ve, evet, nefesinizi keserim mesajını verdi. İşte bu da Ruslarla Gürcüler arasında bir husumetin yaşanmasına sebep oldu. Bunun neticesinde de işte bir Rus'un Gürcü parlamentosuna geldiğinde, evet, oradaki milliyetçi Gürcülerin bunu protesto etmesi. Yani tarihi sürece baktığımızda gayet normal gelişmeler gibi geliyor bana.
Peki. Arnavutluğa bakalım bir de. Orada önümüzdeki haftalarda seçim var. Yerel seçimler. Muhalefet boykot etmek istiyor. Böyle bir niyeti var. Ama zannedersem bu seçim gerçekleşecek. Arnavutluk'ta yaşanan bu seçim polemiği nedir hocam? Bunu da dinleyelim sizden.
Şimdi malumunuz Arnavutluk Balkanlarda işte 3 milyon nüfuslu küçük bir ülke.
Evet.
Nüfusunun önemli bir kısmı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışmakta. Yani sanayi ve istihdam alanları çok çok az. Ve Enver Hoca dediğimiz komünist bir yönetimde yarım asra yakın inim inim inlemiş, bütün kültürel kodları silinmeye çalışmış,
evet,
ve komünist sistemin ortadan kalkmasından sonra da bardağına boşanırcasına her şeyin serbest olduğu fakat ortada işin ve paranın olmadığı bir ülke konumunda Arnavutluk. Çok uluslu şirketlerin, misyonerlerin cirit attığı bir ülke aynı zamanda. İşte burada işte bir cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet var, muhalefet var ama para yok.
Hmm.
Ekonomi, evet, yinin çarklarını döndürecek bir ekonomik bir gelir kaynağı olmayınca çok küçük bir dokunuşla ortamı hareketlendirmek mümkün olabiliyor ki Türkiye'nin de Arnavutluk hükümetiyle zaman zaman problemler yaşıyoruz biz. Mesela gidenler, gelenler bilir. Tiran'ın merkezinde Balkanların hemen hemen en büyük cami inşaatı, evet, tamamlanmak üzere veya tamamlandı. Fakat Arnavutluk Diyanet İşleri Başkanlığı şu anda Türkiye'den kaçan o FETÖ görüşündeki insanların elinde. Ve Türkiye ile Arnavutluk arasında da bu FETÖ meselesi yüzünden ilişkiler bir türlü rayına girmiyor ve biz, evet, o bitirilmiş olan caminin açılışını bile işte mevcut Diyanet İşleri Başkanı'nın görevden almasını istiyoruz. Seçim yapılıyor her defasında, o FETÖ'cüler şeyi kazanıyor. Yani o çok derin dip dalga etkileri olduğunda, yani Arnavutluk Diyanetinde onların etkisi olduğunu bilelim bu, evet, şeyden dolayı. İşte muhalefet çeşitli gerekçelerle 30 Haziran'da yapılması planlanan yerel mahalli seçimlerin ertelenmesini, hükümette yapılmasını istiyor. İşte, evet, kaos kargaşa gidiyor ama işin hikayenin özeti bu kısaca.
Peki hocam. Şimdi İspanya'dan bir Patriot kararı çıktı bu hafta. İspanya Savunma Bakanlığı Adana'daki Patriot füze savunma sisteminin süresinin 6 ay uzatılmasına onay verdi. Böyle bir gelişme yaşanırken bir taraftan da S-400'ler Temmuz ayı içerisinde Türkiye'ye teslim edilecek ve bunun tarihi noktasında da çeşitli tarihler veriliyor. Bunlardan biri de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü, yani o güne denk getirilmesi düşünülüyor bu S-400 tesliminin. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İspanya'nın bu 6 ay uzatma kararı ve S-400'lerin teslimi noktasında o tarihin sembolik
yani
anlamı.
Yani şöyle söyleyelim. NATO içerisinde 28 ülke vardı. Şimdi 29 oluyor. Yani bu ülkelerin hepsinin bir başka ülkenin, evet, girişini, çıkışını veto etme hakkı var vesaire ama NATO'da patronun Amerika olduğunu, yani Amerika'nın o kırmızı çizgilerini aşarak herhangi bir NATO üyesinin bir şey, evet, yapamayacağını da bilmemiz lazım. Böyle kritik bir aşamada, yani Amerika'nın Türkiye'yi tehdit ettiği ve alenen tehdit ettiği bir dönemde İspanya'nın kendi başına böyle bir karar almasını, evet, bekleyemeyiz. Yani bu kendi içinde konuşulup görüşülmüş ve o tarihe de denk getirilerek yapılmış bir hadisedir diye düşünüyorum.
Evet. Afrika'ya dönelim hocam. Haftalardır konuşuyoruz. Afrika'da köylere yönelik saldırılar yapılıyor. Yine son olarak dün Burkina Faso'dan bir haber geldi. Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Yine bu tür saldırıların motosikletle yapıldığına dair haberler var. Etiyopya'da da başkent Addis Ababa'da artan suç ve hırsızlık olayları sebebiyle ve bu saldırılar sebebiyle de motosiklet kullanımına yasak getirilmiş. Burkina Faso, Mali, bunlar önde bu konudaki olayların yaşandığı ülkeler. Oradaki yaşananlara dair neler söyleriz?
Şimdi Afrika'da yani ülkelerin gayri ekseriyetinde karayolu altyapısı çok gelişmediği için, mesela bu Kamerun'da ben başkent Yaounde'de de gördüm, diğer şehirlerde de gördüm, Afrika'nın birçok ülkesinde de, şöyle bir ana caddeye oturun, sayın, bir tane otomobil geçiyorsa 10 tane motosiklet geçer. Evet. Yani böyle bir şey yoğunluğu vardır. Birçok taksi gibi, dolmuş gibi çalışan motosikletler de vardır. Bu motosikletle bu saldırının yapılması da çok şaşırtıcı bir şey değil onların. Evet. Eskiden deveymiş, atmış. Hı-hı. Şimdi de motosiklet bu işi görüyor. Yani, evet, 10-15 tanesi bir araya geliyor. Yürüyecek halleri yok. Motosikletle yapıyorlar. Evet. Fakat daha enteresanı, mesela Boko Haram diyoruz değil mi? Ne haram diyor? Yani batı tipi eğitim haram. Hı-hı. Şimdi diyelim ki oradaki medrese adını verdiğimiz, evet, yani bizim ahırdan bozma yerler, evet, elektriğin olmadığı, havasız, izbe yerlerde böyle bir tahta bir metin, tahta, evet, şey tabletler üzerine, var, tabletlerin üzerine yazılar yazılıyor. Hocalar orada çocuklara Kur'an ezberletiyorlar ve hafız da oluyor bu çocuklar. Diyelim, hı-hı, ki oraya gidiyor 5 yıl. 3 yılda, 10 yılda her neyse hafız oluyor. Kur'an'ı hafız ediyor. Ve ibadetini tam yapıyor ama dünyadan hiç haberi yok bu kişinin.
Evet.
Yani bırak dünyadan, yaşadığı ülkeden haberi yok. Firaset ve dünyayı okuma konusunda sıfır. İşte böyle insanları manipüle etmek kolay olduğu, evet, için. Orada deniyor ki mesela, diyelim ki biz Türkiye'den gittik. Kur'an-ı Kerim dağıtıyorsunuz insanlara. Yani normal bir yurt yapıyorsunuz, adam gibi kalabilecekler yatakhane, yemekhane koyuyorsunuz, otursunlar, bunlar da bir şeyler öğrensinler, dünyayı anlasınlar. Bu kimin çıkarına ters gelir? Orada kurulu, mesela bir Fransız bir düzen kurmuş, çark onlara işliyor. Amerika veya İngiltere bir çark kurmuş, bütün yeraltı yerüstü kaynakları kendi ülkesine akıyor. Ya bu insanlara okumaya başlayınca, düşünmeye başlayınca bir sonraki nesil buna dur diyecek. İşte bunu nasıl engelleyebiliriz diye düşünüyorlar. İşte o içerisinde belki de hafız olan, belki de İslam'ı özel hayatında senden benden çok iyi yaşayan insanlara deniyor ki bak işte bu insan, şu okuldakiler, şu yurttakiler, şunlar bunlar batı tipi eğitim yapıyor. Bunlar yarın bir gün sizin ahlakınızı bozacak, dininiz elden gidecek vesaire. Bunlara önce bir fikir olarak iyiliş ediyorlar, arkasından perde gerisinden silahlandırıyorlar, arkasından da bu köy baskınlarında bir bakıyorsunuz. Evet. Bu basılanlar, öldürülenlerin çoğuna bakıyorsunuz. Ümmeti Muhammed'in firaseti yönünde, yani böyle kabile reisi olarak veya kanaat önderi olarak bir şeyler yapmaya çalışan insanlara bakıyorsunuz, teker teker ortadan kaldırılıyor. Ve ortadan kaldıran o tetikçi konumdaki insanlara bakıyorsunuz, iyi niyetli, saf Müslümanlar ama farkında olmadan çok uluslu istihbarat örgütlerinin senaryolarının figüranlar olduğunun farkında değiller. Onun için Müslümanların şu anda en az namaz, oruç, ibadet kadar firaset sahibi olması, büyük resmi görmesi, dünyanın akışının nereye doğru olduğunu ve Müslüman olarak hangi safta durduğuna bakması lazım. Ki biz Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz. Evet. İhtina sıratel müstakim diyoruz, değil mi?
Evet.
Yani sırat-ı müstakim üzere olmak. O halde Afrika'da birbirini öldüren insanların hepsi bizden daha dindar insanlar. Ya bunlar hep Müslüman kabileler.
Evet.
Peki kim kimin ne için, neyin uğruna öldürüyor? İşte bunu bilmek zorundayız. Hı-hı. İşte burada dönen çok kirli, pis bir oyun var. Ve bu oyunların senaristleri de yani ucu bir bakıyorsunuz Mossad'a çıkıyor. Bir bakıyorsunuz CIA'ya çıkıyor. Ve karanlık mahfillere çıkıyor. Yani bu kendiliğinden spontane gelişmiş olaylar olmadığını bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, son olarak İngiltere'ye bakalım. Brexit sonucu Theresa May istifa etmek zorunda kalmıştı ve yeni başbakan aranıyor İngiltere'ye. Onlardan biri de eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Aynı zamanda bir Osmanlı torunu.
Evet.
Favori aday olarak görülüyor. Ne dersiniz, İngiltere'de yeni başbakan kim olur?
Muhtemelen Johnson olacak da bunun, yani Osmanlı torunu falan diye bir şey beklentiye girmemize gerek yok. Çünkü ona birkaç defa format atılmadan zaten oraya getirmezler. Bir bakıyorsunuz işte Almanya'da Cem Özer miydi?
Evet.
Bir tane milletvekili vardı Yeşiller Partisi'nde. Yani
Cem Özdemir.
Cem Özdemir neyse, kusura bakmayın. Şimdi bakıyorsunuz işte adı, konuşması Türk diyorsunuz ama bakıyorsunuz bütün hareketleriyle Türkiye aleyhinde.
Evet.
Tavırlar içerisinde. Ama şunu söyleyelim. Avrupa'da yani Putin'i ve Erdoğan'ı bir kenara bırakacak olursak, ki Merkel biraz karizmatik şeyleri vardı bayan haliyle, o da artık yaşlandı, havlu attı. Maalesef Avrupa gibi kadim bir coğrafyanın, yani dünya tarihine öncülük yapmış bir kıtanın deve dişi gibi ülkelerinde, yani Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da hep böyle, işte en son Ukrayna'da komedyen oldu. Yani artistler, komedyenler, popçular, topçular, yani çok fazla bir derinliği olan insanlar yok. Yani karizmatik liderler yok. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum, İngiltere'nin bir Margaret Thatcher'ı vardı, Demir Lady derlerdi. Yani Almanya'da Helmut Kohl vardı.
Evet. Jacques Chirac vardı
Fransa'da. Bunlar böyle oturaklı liderler idi kendi ülkeleri adına. Şimdi bakıyorsun bu yeni yetmelere. Şimdi Avusturya başbakanı diyorlar. Yani affedersiniz dangalan teki yani.
Evet.
Yani
sabah hükümeti dağıttı zaten. Yani,
dolayısıyla ırkçı, şovenist, rüzgara göre yelken açan tiplerdir. Yani Avrupa'nın bir bahtsızlığı, şanssızlığı diyorum. Yani bir karizmatik liderlerden yoksun olmaz. Yani bu Rusya'da Putin'i dışarıda bırakmak kaydıyla.
Evet.
İngiltere adına ne olur ne gider bilmiyoruz ama Theresa May kadıncağız naif bir hanımdı.
Brexit herhalde başını yaktı.
Torunlarını sevecektir herhalde. Yani bizdeki Bazı politikacılar da vardır. Rahmetli Erdal İnönü de öyleydi. Solcuları zorla getirdiler, partinin başına koydular. O da bırakın ben evime döneceğim der gibiydi.
Evet.
Terasemey de öyle. Yani çok fazla hırslı değildi. Misyonunu tamamladı, gidiyor. Ama Avrupa tarihi, dünya tarihi hep böyledir. Yani her zaman karizmatik liderler çıkmaz. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye için bir şans olduğunu, hı-hı, yani liderler sayesinde ülkelerin yükseldiğini veya düştüğünü bilmemiz gerekiyor. Evet. Abdülhamid'i hep böyle eleştirirler, şöyle derler. Ama 33 yıllık döneminde bakıyorsunuz, Osmanlı hep çıkıştadır. Ama bir lider düşüyor, 1909, 10 yıl sonra 1919.
Evet.
Ortada hiçbir şey kalmıyor. Onun için de yani bu karizmatik liderlerin bir kişi deyip geçmemek gerekiyor. Ülkelerin tarihinde, bahtında önemli rol oynadığını, bunda da Türkiye, Rusya, mesela Trump bile bir kendi içinde bir karizması vardır.
Evet.
Ama Avrupa'da maalesef böyle bir şey
yok.
Yok. Olmaması da çok da benim açımdan üzücü değil yani, açıkçası.
Evet, evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu konuyla noktalayalım bu haftada programımızı. Değerli dinleyenler, haftaya başka bir medeniyet coğrafyamız programında tekrar birlikte olabilmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.